Ayrım 30,
sayfa 205. Doktor Talat Bey bundan sonra da bir sürü soru yöneltti. Jüri de üç kelimeden birini şey diye kullanmıştı. Söylemekte zorluk mu çekiyordu, yoksa tarzı mı böyleydi? Neyse, sonuçta anladı ki kocası ne zayıf ne isteksizdi. Sorun Allah'ın özenerek yarattığı bu eşsiz güzellikteki kadındaydı. İçinden acaba bu benim karım olsaydı ben bu ahu ile sevişmekten bıkar mıydım diye geçirdi. Sonra kendi kendine cevabını verdi. Asla bıkamazdım. Daha sonra kendi kendine kızdı. Ne saçmalıyorsun Talat, sen bir doktorsun. Mehlika Hanım, sizin hastalığınızın tıptaki adı nemfonami. Birçok etken bu hastalığı yaratabilir. Hormonların, tiroid bezlerinin veya böbrek üstü bezlerinin aşırı çalışmasından, ayrıca epilepsi, beyinde tümör, kişilik bozukluğu da bu durumu yaratabilir. Uzun bir araştırma ve tedavi sürecinden sonra büyük bir ihtimalle sonuç alabiliriz. Belki tam bir sonuç olmaz ama şikayetinizi oldukça azaltır dedi. Jüri de çok üzülmüştü. Gözlerinden süzülen gözyaşlarını göstermemek için başını önüne eğdi. Doktor elindeki kağıda istediği testleri ve nerede yaptırabileceğini yazmakla meşguldü. Kağıdı uzatırken kadının ağladığını gördü. Doktor da üzülmüştü. Bu güzel kadının böyle bir sebepten dolayı ızdırap çekmesi ne tuhaf bir kaderdi. Ne kadınlar vardı ki ilişkiye girmemek için kocalarına uydurdukları mazeretlerle yalan makinesine dönüşmüşlerdi. Jüri de kağıdı aldı, gidip gitmemekte tereddüt ediyordu. Mehlika Hanım, bu istediklerimi tamamladığınız an gelebilirsiniz. Burada olduğum her saatte gelin. Sizi muhakkak alırım. Geçmiş olsun dedi doktor. Son cümle artık gidebilirsin gibi bir şeydi. Jüri de muayenehaneden çıkarken hala gözlerinden yaş akıyordu. Ne yazık ki yaşlı gözlerinde de doktorun vücudunun hayali canlanıyordu. Eve oldukça geç bir saatte dönebildi. Tahlil ile beyin tomografisi çektirmek dışında her şeyi yaptırmıştı. Elindeki sonuç raporlarını katlayıp çantasına yerleştirdi. Öyle derin düşünceler içindeydi ki evine geldiğini zor fark etti. Daire kapısını açıp isteksizce zorlanarak antreye girdi. Kocası evdeydi. Ona sofra hazırlamıştı. Kaç zamandan beri ilk defa bu kadar mutlu ve huzurlu görünüyordu. Masanın üzerindeki küçük kırmızı vazoda ise Jüri'nin çok sevdiği pembe güller vardı. Hayatım, sana müjdem var dedi Kenan. Ya neymiş o müjde? Babam istediklerimizi yapacak. Hemen yarın seninle ön araştırmaları yapar, hazırlıklara başlarız. Zira bir hafta sonra Ankara'ya gitmem ve birkaç gün kalmam gerekecek. Memnun oldum Kenan. Bunları sabah konuşalım. Sağ ol. Şu anda kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Uyumak istiyorum diyerek yatak odasına doğru yürüdü. Kenan arkasından baka kalmıştı. Dünkü ısrarlı isteği, bugünkü ilgisizliği, isteksizliği ve bu aşırı yorgunluğunun sebebi ne olabilirdi? Jüri de yatakta dönüp duruyordu. Kocası geldiğinde henüz uyumamıştı. İçinden sevişmek için büyük bir istek duyuyordu ama gözlerini kapadı. Ateşler içinde yanan vücudunu ve zapt etmekte zorluk çektiği duygularına gem vurmaya çalıştı. Sabaha karşı birkaç saat uyumuştu. O da uyumak sayılırsa tabii. Hep Doktor Talat Bey'in muayenehanesindeydi. Doktor ve hasta ilişkisinin dışında insanı çıldırtan ve utandıran şeyler içinde sabahlamıştı. Kahvaltıdan sonra Kenan ile açacağı moda evinin dekorasyonu konusunda ön çalışmalar yapacaklardı. Tamamlayamadığı tanı bilgilerini ancak diğer gün alabilecekti. Zehra huzursuzdu. Hülya'nın gözyaşları ve yaşadığı sıkıntılı durum gözünün önünden gitmiyordu. Bu çocukların hiçbir günahı yoktu. Birilerinin onlara yardımcı olması gerekiyordu. Yemekten sonra bu konuyu kocasına açtı. Mesut Bey uzun müddet düşündükten sonra ''Hayatım, ben bu evlilik illa da yürüsün diye bir çaba sarf etmeyeceğim. Fakat bu yuvanın bozulması yönünde de bir adım atamam. Ben inanıyorum ki bunlar asla bir ömrü beraber geçiremeyecekler. Geçirmelerinin de hayırlı olacağını hiç zannetmiyorum. Aslında kocası haklıydı. Ama ya bu üç kız diye düşündü. Yıllardır büyük şehirlerde modern bir hayat yaşayan, ünlü okullarda okuyan bu kızlar nerede ve nasıl yaşayacaklardı? Bir üvey anne ile mi, yoksa bir üvey baba ile mi? Bu ne derece mümkündü? İstanbul'da üç kız büyütmek başlı başına mesuliyet ve çaba isteyen bir iş. Mesut, ben senin gibi düşünmüyorum dedi. Düşündüklerini ona da söyledi ve şöyle bağladı. Ben bir anneyim ve benim olmasa da herhangi bir çocuğun böyle bir çıkmaza sokulmasına seyirci kalamam. Bazı adımlar atabilirim. Bunun için sakın bana kızma, olur mu? Sen bilirsin canım. Bugüne kadar yanlış diyebileceğim bir şey yapmadın. Gene de yapmayacağına eminim. Adilya ve Merdan çocuklarını da alıp Can Ferize'yi ilk ziyaretlerini yapmışlardı. İki aile çok güzel bir yarım gün geçirmiş, sık sık buluşmak için sözleşmişlerdi. Şüphesiz en mutluları da Zafir'le Naz olmuştu. Küçük kız kendinden daha emin, daha mutlu gözüküyordu. Bu Adilya'nın da kocasının da gözünden kaçmamıştı. Mutlu olmasını anlayabiliyorlardı. Kanından, canından ve kendini gerçekten seven biriyle bir arada vakit geçirmek, başka çocukların yaptığı gibi dışlamamak onun için çok mutlu edici şeylerdi. Peki bu güven neydi? Hep önüne eğik olan başı dikleşmişti. İnsanların yüzüne korkmadan, saklanmadan bakıyordu. Adele günlerdir bunu düşünüyordu. Karı koca yatakta uzanmışlar, birbirlerine iyi geceler öpücüğü vermişlerdi ama uyuyamıyorlardı. Naz için kanından olan biriyle zaman geçirmek çok iyi geldi değil mi diye sordu Merdan. Evet aşkım, ancak ben bu konuda Zafir'in etkisinin büyük olduğuna inanıyorum. Özellikle Naz da hissettiğimiz kendine duyduğu güvenin pekişmesinde büyük payı var. Naz kendi durumunda olan birinin her insan gibi toplumda bir yeri olduğunu, bir işi olduğunu, sevgi ve takdir gördüğünü bizzat görüyor ve şahit oluyor. Dışlanmayacağını, başarılı olabileceğini ümit edebiliyor. Bu, Naz için çok ama çok güzel bir duygu. Çocuğum insanların yüzüne korkmadan başını kaldırarak bakıyor. Çok mutluyum Merdan. Merdan karısına yaklaştı, ona kollarıyla sımsıkı sarıldı. Sen bana kaderin sunduğu büyük ikramiyesin. Güzel olduğun kadar da akıllısın dedi. İçinden, biraz da kendini hissettirsen, görünmez olmaktan vazgeçebilsen diye düşünmekten kendini alamadı. Jüli de topuklu ayakkabılarıyla Rumeli Caddesi'nin pek de düzgün olmayan kaldırımlarında yürümekte zorlanıyordu. Şüphesiz ayakkabılarının ve düzgün olmayan yolun etkisi vardı ama asıl sebep doktorun kendisi hakkında nasıl bir teşhis koyacağı ve nasıl bir sona gittiğini öğrenmek de korkusuydu. Tahlil ve tetkik sonuçlarını almak için beklediğinden doktor Talat Bey'in randevusuna da geç kalmıştı. Gerçi doktor ısrarla telaşlanmamasını, kendisi için burada olacağını söylemişti. Tabii vaktinde yetişseydi iyi olacaktı. Duyacağı teşhis ve tedavi kararına biraz olsun alışması ve özümsemesi için zamana ihtiyacı olabilirdi. Doktorun kapısını çalarken bacakları daha çok titremeye başlamıştı. Kapıyı doktor Talat Bey bizzat açtı. Buyurun Mehlika Hanım. Sekreter mesai bitince çıktı. Evi çok uzakta olduğu için fazla kalamıyor. Önemli değil doktor bey. Zannederim bugün teşhis ve tedavi konusunda konuşacağız. Bu aşamada sekretere de ihtiyaç yok gibi değil mi? Evet evet. Ben elinizdekileri alayım. Jüli de titreyen eliyle elindeki dosyaları uzattı. Doktor şöyle buyurun dedi ve kendisi de karşısındaki koltuğa oturdu. Talat bey her veriyi dakikalarca inceledi. Sonuçlara bakarken arada bir Jüli de'nin üst üste attığı düzgün bacaklarına göz atmaktan kendini alamıyordu. Röntgenleri negatoskopa takıp çıkardı. Sonunda Jüride'nin yüzüne dikkatle baktı. Jüride de bu bakıştan bir anlam çıkaramamıştı. Sabırsızlıkla, ''Evet doktor bey, neyim var?'' ''Mehlika Hanım, bu tanıların üzerinde isminiz Jüride olarak yazıyor.'' dedi. ''Aa, evet, göbek adımı söylemişim. Aile arasında öyle çağrılırım.'' Doktor, ''Soyadınız da farklı.'' diye sormadı. Karşısındaki güzel kadını daha fazla zor duruma düşürmek istemiyordum. Zira sebebin bu hastalığından duyduğu utanç yüzünden kaynaklandığının farkındaydım. Yani sonuçlarda bir yanlışlık yok diyorsunuz. Sırf onun için sormuştum. Hayır yok. Evet çıkardığım sonuca göre bu durumu yaratan tamamen hormon salgılarının normalin çok üstünde olması. Yani ne böbreklerinizde ne beyninizde veya herhangi bir organınızda bir şey yok. Peki tedavisi var mı? Evet, var sayılır. Hormon salgılarını asgariye indirecek ilaçlar kullanacağız.
Uzun vadeli bir tedavi olacak.
Tehlikeli bir durum yok değil mi diye sordu Jüli de doktora. Hayır, ancak bu süreç içinde oldukça fazla kilo alacaksınız. Bu zarif hatlar bir müddet için kaybolacak. Bu halime dönmem ne kadar zaman alabilir? Tedavi sonrası yeniden zayıf olmanız pek mümkün değil. Yaşınızı hiç göstermiyorsunuz ama biyolojik yaşınız galiba 35'in üzerinde. Yani fazla uzun bir zaman geçmeden menopoza giriş yapabilirsiniz demektir. Menopoz, vücutta ve ruhsal dengede birçok değişiklik yapar. kilo almanız daha kolaylaşır. Bir de bu durum eklenirse size çok iş düşer. Sağlam bir irade gösterip de vücut ölçülerinizi bir yere kadar koruma şansınız var. Şüphesiz bu kolay bir iş değil. Julie de telaşla, "Doktor bey, menopoz bendeki bu dengesiz isteği nasılsa azaltacaktır. Belki de bir müddet daha sabretmem sorunu kendiliğinden çözer."
"Hayır Mehrika hanım.
Menopoz cinsel isteği azaltmaz. Hatta kadınlar yaşlandıkça lipidoları yükselir. Erkeklerde ise bu durum tam tersini işler."
Julie de kıpkırmızı olmuştu.
Elinde olmadan
"Eyvah!" diye çığlık attı.
İki konuda korku duymuştu. Kendisindeki cinsel isteğin daha fazla artması ve eşindeki cinsel isteğin azalması. Bu korkunç durumu daha da korkunç hale getirecek demekti. "Bu kadar korkmayın Mehrika hanım. Her kadın aynı evrelerden geçer. Doktor bey, ben asla tombul, şekilsiz bir kadın olmak istemem. O durum da beni bugünkü halim kadar yaralar ve üzer. O halde bu durumu kabullenip oturacak mısınız?" Jüri de ani bir kararla "Hayır, hayır doktor bey, tedaviyi uygulayalım" dedi. Aslında doktor da jüride gibi bir kadının öyle bir duruma gelmesini kabullenemiyordu. Allah'ın özenerek yarattığı bu güzel vücut, bu cazibe yüklü kadın çirkinleşmemeliydi. Jüride'yi tepeden tırnağa süzdü. Doktor bunları söylerken gözlerindeki hayranlık ve ışıltı daha belirgin bir hal almıştı. Talat bey birden ayağa kalktı. "Mehnika hanım, sizi ciddi bir muayeneden geçireyim," dedi. Julie de ayağa kalktı ve masasına doğru yürüdü. "Mehnika hanım, belden yukarı kısmınız çıplak olmalı. Koltuk altlarınıza, göğüslerinize bakmam gerek," dedi doktor. Doktor, Jüriden'in vücudun her noktasında ellerini gezdirmeye başlamıştı. Bu dokunuşlar yavaş yavaş göğüs uçlarını okşamaya kadar gitti. Jüri de kendini doktorun ellerine bırakmıştı. Dudakları yarı aralık öpülmeyi bekliyor gibiydi. Doktorun ise nefes alışları hızlanmaya, Jüride'ye daha çok sokulmaya başlamıştı. Jüri de doktorun sıcak nefesini duyuyor, vücudun her tarafını ateş sarıyordu. Doktor birden kendi üstündekileri çıkartıp fırlattı. Jüriden'in belden aşağı olan giysilerini de aceleyle çıkarıp rastgele yere attı. Artık ne doktor ne Jüride nerede olduklarını ne yaptıklarını unutmuşlardı. Ne kadar zaman geçtiğinin farkında bile değillerdi. Belki saatler geçmişti ama hala birbirlerine doyamamışlardı. Geçen arabaların farları bazen odayı aydınlık içinde bazen yarı karanlıkta bırakıyordu. Düzgün hatlara sahip çıplak vücutları her durumda daha cezbedici gibi bir görünüm alıyordu. Bu şahane görüntüler arzularını yeniden kamçılıyor gibiydi. Daha büyük bir ihtirasla birbirlerine sarılıyorlardı. Nerede ve kim olduklarının, ne yaptıklarının farkında bile değillerdi. Bir zevk denizinde yüzüyor gibiydiler. Korkularından ve endişelerinden arınmış gibiydiler. İkisinin de hareketleri yavaşlamıştı. Birbirlerini asla doyamamış ama nefes nefese kalmışlardı. Doktor başını Jüriden'in çıplak göğsüne koydu. Gözlerini kapatıp bir müddet kokusunu içine çekti. Bir müddet de böyle kaldılar. Sonra doktor başını yavaş yavaş kaldırdı. "Hiçbir kadından böyle zor ayrılmamıştım. Böyle bir zevk yaşamamıştım. Eğer isterseniz sizi en az haftada 2 gün görmek, kollarımın arasına almak isterim. Beraberce zevkin doruğuna çıkarız. Mesela," doktor biraz düşündü, müsait günlerini bulmaya çalışıyordu. "Evet, mesela pazartesi, perşembe olabilir veya sana uygun günler." Julie de cevap vermedi. Buraya bir daha gelmeyi de düşünmüyordu. O şu anda daha çok başka duygular içindeydi. Sanki zevklerin dorukta olduğu dünya dışında bir mekandan, bir zamandan, bıçak sırtına benzer bir köprü üzerinde yürüyerek korkularını, utançlarını yaşadığı cehennemine geri dönüyordu. Ve sırtındaki bu korkular, bu utançlar daha çok ağırlaşmıştı. Dikkatle saatine baktı. Saat 8:20 geçiyordu. Hızlıca giysilerini yerden alıp üzerine geçirdi. Hemen buradan koşarak çıktı ve bir taksiye atladı. Araba vapurunda fazla sıra yoktu. Mesai saati geçmişti. Çoğunluk evine dönmüş gibiydi. Üsküdar Doğancılar'da kaymakamlığın önündeydi, indi. Yeterince gecikmişti. Biraz daha gecikse ne çıkardı? Sağa döndü, sonra denize dik inen bir sokaktan sahile indi. Galiba çifte kayalar denilen yere gelmişti. Denizden oldukça yüksek bir kayanın üzerinde durdu. Çevresindeki taşları birer birer alıp her seferinde biraz daha hırsla, biraz daha öfkeyle denize fırlatmaya başladı. Geçen vapurların arada bir vuran ışıkları altında taşların çıkardığı daire şeklindeki dalgaların genişleyerek yayıldığını seyretti. Deniz insanı dinlendiriyordu ama nereye kadar? Daha büyük bir taş aldı, bütün gücüyle attı. Jüli de kaderini mi, kendini mi taşlıyordu? Galiba her ikisini de. İyice karanlık basmıştı. Kalktı, üzerindeki toprağı silkeledi. Gözlerinden yaşlar akmaya devam ediyordu.